Rab harikadır, Rab yücedir, hamdolsun. Yüce olan Rabbimizi gerçekten tüm varlığımızla, tüm yapımızla, yaşamımızın her alanında yüceltmeye, ona övgüler sunmaya, büyük bir sıkıntıyla değil ama özgürce, rahatlık içerisinde ona övgüler ve yücelikler sunmamız lazım. Rab hiçbir zaman sıkıntı çekerekten, kaygı çekerekten çarmıh ölümüne gitmedi. İsteyerek çarmıh ölümüne gitti. İsteyerek bizi kurtardı. İsteyerek hayatını bizim için feda etti. Rab bizden de bir istek istiyor. İstekle onu izlememizi istiyor. İstekle onun ardından gitmemizi istiyor. İstekle ona hizmet etmemizi istiyor sevgili kardeşler. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Mustafa kardeşi de dualarınızda anımsayın. O da ehliyet imtihanına girecek ama sayı yeterli olmadığı için giremedi. Sayı yeterli olduktan sonra imtihana girecek, sayısı yeterli olduktan sonra imtihana girecek. Makedonya'daydı. Makedonya'da kalıyor bu kardeş. O kardeşi de anımsayın lütfen dualarınızda. Rab destek olsun. Hem yeni başlayacağı işte ona hikmet ve anlayış versin. Hem de bu ehliyet konusunda ona Rab destek olsun. Evet. Geçen hafta bereketli bir pazar geçirdik. Hamdolsun Rabbin sözü hiç değişmeden tüm doluluğuyla pazar günü de bize ne kadar zengin olduğunu göstermiş oldu. Ondan önceki hafta Yaratılış kitabının 3. bölümüne bakmıştık değil mi? Hatırlıyor musunuz? 3. bölümle başlamıştık. Daha doğrusu 3. bölüme giriş yapmıştık ve orada 3. bölümün ilk 3 ayetine açıklık getirmeye çalışmıştım ve üzerinde durmuştum. Gerçekten sevgili kardeşler, kısa bir şekilde özetlemek gerekirse 2 hafta önce yaptığım konuşmayı, 3. bölüme dokunmadan eğer biz 4. bölüme atlarsak ya da oradaki sözleri geçip 4. bölümü okumaya hemen başlarsak, birçok olayı, 4. bölümde gelişen olayların nedenini anlayamayız. O açıdan 4. bölüm ve sonrası okuduğumuz zaman, 5. 6. 7. 8. ya da 11. ve 12. bölümlere kadar okuduğumuz zaman hemen görüyoruz ki orada bir kıskançlık söz konusu oluyor, bir öfke söz konusu oluyor, bir katillik söz konusu oluyor, yolsuzluk oluyor, yalan söyleme oluyor, adam öldürme söz konusu oluyor, isyan söz konusu oluyor ve bunun sonucu olarak da Tanrı'nın o korkunç yargısıyla yüz yüze geliyoruz. Bakıyoruz 1. bölüme, 2. bölüme büyük bir düzen var. Ve o düzen Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla düzenli bir şekilde devam ederken birdenbire karşımıza korkunç bir olaylar zinciri karşımıza çıkıyor. Tam zıt davranışlar ortaya çıkıyor. Hani kusursuzluk söz konusuyken, hani her şey tıkırında giderken, hani her şey çok daha güzel iken nasıl oluyor da birdenbire olaylar tam zıt bir yöne gitmeye başlıyor. O açıdan sevgili kardeşler, geçen hafta da vurguladığım gibi 3. bölüm kutsal kitapta, kutsal sözde merkez konudur. Kutsal kitabın merkez konusu olduğunu vurgulamıştım. Ve aynı zamanda şu gerçeği de unutmamamız gerektiğini sizlere özellikle vurgulamıştım. Aden bahçesinde Tanrı tarafından yaratılan insan, Aden bahçesine yerleştirilen insan, serada yetişen bir bitki gibi değildi. Yani tehlikelerden uzak, soğuktan, sıcaktan uzak, kafes içerisine konmuş, böyle kişiler durumunda değillerdi sevgili kardeşler. Bir şekilde Tanrı'nın yarattığı o kişiler, o kişileri oluşturan o karakter yapıları bir anlamda bir şekilde gelişmesi gerekiyordu. Nasıl gelişecekti bu? Sınanma yoluyla, yani insanın karakterinin belirli aşamalardan geçerek gelişmesi gerekiyordu. Sınanması gerekiyordu. Ve buna örnek olaraktan hatırlarsanız bedenlerimizi vermiştim. Bedenlerimize küçükken her birimiz aşı oluyoruz ve aşıdan size örnek vermiştim. Aşı nedir? Bedene ölü bir mikrop enjekte ediliyor. Diyelim ki çocuk felci, polio dedikleri çocuk felci aşı ediliyor ve vücut o mikrobu görünce vücudun savunma mekanizması harekete geçiyor ve o virüsle, o mikropla savaşıyor. Daha sonra vücut bir şekilde o mikrobu dışarıdan bir yerden aldığında vücut daha önce bu mikroba karşı nasıl savaşacağını iyi bildiğinden vücut o mikroba karşı, o virüse karşı yenik düşmüyor. Daha güzel bir şekilde savunuyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. Aynı şekilde sevgili kardeşler, insanın karakteri de sınanma yoluyla gelişmeliydi. İnsan nasıl yaratıldı? İnsan sorumluluk taşıyabilecek nitelikte yaratıldı. Bunu söylemişim değil mi? Bu çok çok önemli. Çünkü ikinci bölümde bunu açık bir şekilde görmüştük. Eğer Tanrı Adem'le Havva'ya sorumluluk taşıyabilecek bir özellik vermemiş olsaydı, orada açık bir şekilde yeryüzünde yaşayan tüm canlılara egemen olun diye bir ifade kullanmazdı. Demek ki eğer o yetkiyi yerine getirebilecek yapıda oldukları için Tanrı bu sorumluluğu onlara çok açık bir şekilde verdi. Sorumlulukları neydi Adem'le Havva'nın? Tanrı'ya sadık bir şekilde itaat etmek ve o itaat ilişkisi içerisinde Yaradan'a hizmet etmek. Amaçları, ortaya koyduğu hizmetleri buydu onların. Ve Tanrı iyilik ve kötülüğü bilme ağacı, biliyorsunuz, Adem bahçesine dikilen tek ağaç değildi. Tanrı sadece iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini Adem bahçesine dikmedi. Eğer Tanrı sadece Adem bahçesine iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini dikmiş olsaydı, o zaman Adem'le Havva'yı köşeye sıkıştırmış olurdu. Yani nasıl bir köşe? Yargı ve ölüm kıstası içerisine sıkıştırmış olurdu. Yani eğer o meyveden yeseler yargı giyecekler, yemeseler açlıktan ölecekler. Ama Tanrı hamdolsun ki koyduğu sınırlama, iyilik ve kötülüğü ağaç aracılığıyla koyduğu sınırlama insanı cezalandırmak için değildi. İnsanın yaşamını zorlaştırmak için de değildi. İnsanın bol bol yiyebileceği, yiyecekleri Tanrı Adem bahçesinde Adem'le Havva için sağlamıştı. Ve bakmıştı iki hafta önce, yılan Adem bahçesine nasıl girdi? Biz bunu bilmiyoruz. Kutsal kitapta bu konuda suskun olduğunu söylemiştim ama bilinen bir tek şey var ki, yılan şeytan tarafından ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ve bugün de aynı şekilde İblis aynı taktik ve yöntemlerle ne yapıyor? Çeşitli kılıklara girerekten bizlere, insanlara saldırıyor. Aynı şekilde hiç değişmeden. Ama İblis insana saldırırken, insana yaklaşırken her zaman avını parçalayan aslan gibi değil. Ya da bir katil görünümünde değil. Yok eden, parçalayan, döken bir varlık olarak değil, aynı zamanda da 2. Korintoslularda gördüğümüz gibi bir melek olarak, bir ışık meleği olarak, yani masum bir şekilde de bazen şeytan yaklaşabiliyor bizlere. Onun için çok çok dikkat etmemiz lazım. Petrus'ta dediği gibi ayık ve uyanık olmamız gerekiyor. Söylemeye çalıştığım, burada sözü edilen yılan, öyle kendi haline bırakılmış, zavallı, yerde sürünen, hemen insanın altında böyle pıt diye kolayca ezilebilen bir yılan değildi. Üstün yeteneklere sahip bir varlıktı. O orada olan yılan, yani şeytanın içine girdiği yılan. Normal saf bir yılan değildi maalesef. Ve ne yapıyor? Yılan havaya yaklaşıyor. Ve hatırlarsanız ne demiştim? Neden acaba iblis önce havaya yaklaşıyor? Adem'e değil de havaya yaklaşıyor. Ne demiştik? Kadınlar çok daha bedensel açıdan ince ve hassas varlıklar olduklarından, yaratıklar olduklarından, bu konuda erkeklerden çok daha açık oldukları için ve daha meraklı, daha çok öğrenmeye açık insanlar oldukları için herhalde iblis havayı tercih etti diye söylemiştik. Bunlar hep birer yorumdur sevgili kardeşler. Ama ilginç olan, iblis havaya yaklaşırken gerçek anlamda tam öz varlığını, tam öz yapısını aslında çıplak bir şekilde sergiliyordu. Ne yapıyor? Rabbin sözüne kuşku salıyor. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Şeytan bilmiyor muydu ki Tanrı sadece ve sadece tek bir ağacın meyvesini yasakladı? Şeytan bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Çok çok iyi biliyordu ki Tanrı sadece iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini yasaklamıştı. Diğer ağacın meyveleri Adem'le Hava için serbestti. İstedikleri kadar yiyebilirlerdi o meyvelerden, yararlanabilirlerdi. Ama ne yapıyor? Bilerek Rabbin sözüne bir şeyler ilave ediyor. Ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin diyerek. İşte Havanın kafasında kuşku yaratan ya da karışıklık yaratan ifade buydu. Hiçbirinin meyvesinden yemeyin sözü. Ama Tanrı bunu söylemedi. Sadece tek bir ağacın meyvesinden yemeyin dedi. Bu da açık bir şekilde Yuhanna'da okumuştuk hatırlarsanız 8. bölümde. Ne diyor iblis için? Onda gerçek yoktur. Yalancıdır. Ve yalanın da özüdür, yani babasıdır. Yalanlar onun varlığına şekil vermiştir sevgili kardeşler. Ve bunun sonunda da Hava demiştim ki keşke Rabbin sözüyle yetinseydi. Ama yetinmedi değil mi Hava? Rabbin sözüyle yetinmedi. Sanki Rabbin sözü yeterli değilmiş gibi ne yaptı? Söze ilave etti. Ona dokunmayın demekle. Tanrı dememişti. O ağacın meyvesine dokunmayın. Sadece o ağacın meyvesinden yemeyin dedi. Ama Hava ne yaptı? O ağacın meyvesine dokunmayın. Sanki Tanrı söylemiş gibi Tanrı'nın sözüne ilave etti. Tanrı'nın sözü bizi bu konuda çok uyarmakta sevgili kardeşler. Aslında tabii. Bence şimdi yalan yerine geçebilir de bir şekilde. Ama ilginç olan şey orada sanki bir şeyi ispatlama çabası içerisinde Hava. Yani bir yani sanki bildikleri yeterli değil de yani kendim de bir şeyler ilave edeyim. Kendim de bir şeyler üzerine katayım havası içerisinde. Tabii ki tüm çıplaklığı yalan diyebiliriz buna. Tamamen yalan. Ama biz maalesef bazen güncel yaşamda da buna benzer tutumlar ve davranışlar sergiliyoruz sevgili kardeşler. Yani olayı biraz daha canlı hale getirmek için, olayı biraz daha böyle çekici duruma getirmek için bazen Almanca'da diyorlar ya übertreiben, yani bazen abartıyoruz. Gerek yok. Abartmaya gerek yok. Aslında tüm çıplaklığı ve Tanrı sözü sade bir şekilde kişilere aktarmamız gerekiyor. Bizim sorumluluğumuz Rabbin sözünü vermek, hamdolsun. Üzerine bir şey katmak değil. Onun için kutsal sözde Süleyman'ın meselelerinde diyor ki Rabbin sözüne hiçbir şey katmayın. Rabbin sözüne hiçbir şey katmayın. 6. ayette. Ve Tesliye'de bir ayet okumuştuk. Ne diyordu 4. bölüm 2. ayette? Hatırlarsanız ne diyordu orada? Sizlere verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin. Hiçbir şey çıkarmayın. Ne ekleyeceksin ne de çıkartacaksın. Ama diyor size bildirdiğim buyruklara uyun. Neden Tanrı diyor ki benim size bildirmiş olduğum buyruklara uyun. Neden bunu söylüyor Tanrı? Eğer Tanrı sözünde yeterli değilse bunu söylemesine anlam yok o zaman sevgili kardeşler. Demek ki Rabbin sözü kendinde yeterli. Rabbin sözü tam. Rabbin sözü eksiksiz, kusursuz. Onun için Tanrı çok açık, net bir şekilde diyor ki siz bu söze uyun. Ama eğer yeterli olmasaydı siz bu sözün bu kısmına uyun ama bu kısmına gelince bir takım şeyler ilave etmekte özgürsünüz diyebilirdi. Ama demiyor. Demek ki tam Rabbin sözü. Kusursuz hamdolsun. Onun için ilave etmemize hiçbir şekilde gerek yok sevgili kardeşler. Onun için Havva'nın yapması gereken söze ilave etmek değil, söze uymaktır hamdolsun. Rab de bizden ne istiyor biliyor musunuz? Tam bir itaat istiyor. İtaat ediyor muyuz Rab'be? Rab sözünde bizlerden tam bir itaat istiyor hamdolsun. Ve sizleri son olaraktan şu düşünceyle baş başa bırakmıştım. Rabbin sözü kendi varlığında yeterlidir. Onu savunmak, onu ispatlamak için hiçbir şekilde ne çıkartmak ne de üzerine ilave etme gereği vardır. Yapılması gereken tesniyede okuduğum gibi o söze uymak ve sadece uymak değil aynı zamanda da yerine getirmek. İtaat edip yaşamımıza sokmak sevgili kardeşler. Evet, iki ayet daha okuyoruz. 4 ile 5'i bir kardeş okusun lütfen. Ne diyor Özlem? Oku hemen bir zahmet. 4 ve 5. ayetleri.
Yılan kesinlikle ölmez.
O ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Çok ilginç bir teklif, bir öneri burada sunuyor iblis, değil mi? Çok kurnaz bir yaklaşım gerçekten. Burada aslında iblis ne yapıyor? Tanrı'yı korkunç bir şekilde suçlayarak Tanrı'nın karakter yapısına şüphe düşürüyor. Ve şimdi okuduğumuz bu 5. ayetteki sözler aracılığıyla sanki ne demeye çalışıyor? Tanrı Adem ile Havva'yı sanki kıskandığını dile getiriyor. Yani sanki Tanrı yarattığı Adem ile Havva'yı kıskanıyor. Evet, ilginçtir. Kutsal kitapta Tanrı'nın kıskanç bir Tanrı olduğunu okuyoruz. Tanrı Musa'ya ruhsal yasayı verirken çıkış 20. bölümde bunu çok açık bir şekilde okuyoruz. Orada Musa'ya diyor ki 5. ayette, 20. çıkış 20. bölümün 5. ayetinde putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın, Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Putlara tapmayacaksın, onların önünde eğilmeyeceksin. Çünkü ben Tanrın, kıskanç bir Tanrıyım. Ama şeytan ne yapıyor? Beşinci ayetteki sözlerle sanki Tanrı'nın, Adem ile Havan'ın bazı şeylere sahip olmalarına engel olduğunu dile getiriyordu. Yani şuna benziyor ki, benim elimde olan senin elinde de olmasını istemiyorum. Tıpkı çocuk gibi. Değil mi? Çocuğun elinde bir şey var ve başka bir çocuk ne yapıyor? Onu elinden alıyor, değil mi? Benim elimde olan senin elinde olmasın. Benim sahip olduğuma sen sahip olma. Çok çocuksu bir aç gözlülükten başka bir şey değil. Bu tür bir kıskançlık sevgili kardeşler. Çünkü bu tür kıskançlığın içerisinde kötü bir niyet saklı. Bu tür bir kıskançlığın içerisinde. Böyle bir kıskançlık günahlı varlığımızın kökünü oluşturan gururu ne yapıyor? Besliyor. Gurur besleniyor ama aynı zamanda da gurur ne yapıyor? Kıskançlık olgusunu destekliyor ve besliyor. Yani kıskançlık gururu desteklerken gurur da kıskançlık olgusuna besin kaynağı sağlıyor. Ve bu tür bir kıskançlığa boyun eğdiğimiz zaman, bu tür bir kıskançlığa biz razı olduğumuz zaman en sağlam yapıyı bile, en sağlam karakteri bile sevgili kardeşler parçalara ayırabilir bu tür kıskançlık. Ama dikkatinizi başka bir noktaya çekmek istiyorum. Kıskançlığın başka bir türü daha var ki biz buna sevgi ilişkisini koruma ve bozukluğunda, yani o Tanrı'nın kurduğu o sevgi ilişkisine zedeleyecek, onu bozacak özelliğe sahip, o tutkuya sahip bir kıskançlık. Bu tutku, bu evlilik sevgisinin meyvesi olaraktan sevgili kardeşler karşımıza çıkıyor. Yani Tanrı'nın sahip olduğu kıskançlık ve normalde var olan kıskançlık birbirinden farklı. Nasıl farklı? Örnek olarak evlilik ilişkisi içerisinde örneğin zinanın oluşumuna tepkisiz kalmak nedir? Örneğin evlilik ilişkisinde, karı koca ilişkisi içerisinde, o kutsal birliktelik içerisinde, sevgi birlikteliği içerisinde taraflardan bir tanesi ne yapıyor? Gidiyor, zina ediyor. Ve zina eden kişinin eşi, zinaya düşen eşine karşı tepkisiz. Bu ne demektir? Bunda bir bozukluk var demektir sevgili kardeşler. Eğer evlilik içerisinde, evlilik ilişkisi içerisinde bu tür tutuma karşı tepkisiz davranmak, zinaya karşı tepkisiz davranmak, o ilişki içerisinde bir takım bozukluğun olduğuna işarettir. Mesela ben eşimi seviyorum ve eşimi çok sevdiğim için, eşime bağlı olduğum için, eşim bana ait olduğu için ben eşimi başka kişilerle paylaşmak istemem. Doğru mu? Kutsal yazılara göre Tanrı'nın kendi halkıyla yaptığı sevgi antlaşmasına dayanan kıskançlığı da tam böyleydi işte. Tanrı o seçtiği halkı sonsuz sevgiyle sevdi. O halk Tanrı'ya ait bir halktı. Çok üstün bir halk olduğu için değil, aslında çok güçsüz, çok küçük bir halk olduğu için Tanrı'nın merhametini, Tanrı'nın sevgisini daha iyi anlayıp görebilmesi için Tanrı o halkı seçti. Ve Tanrı o halkın aynı şekilde kendisine bağlanmasını istedi. Aynı sevgi ilişkisiyle. Ve Tanrı istemedi. Benim o halka verdiğim sevgi gidip o halk başka kişilerle o sevgiyi paylaşmasın. Yani Tanrı verdiği sevgiye o halkın sadık olmasını bekliyordu. Aydın, sen tercüme yapamıyorsun değil mi? Sami belki biraz şey yapabilir. Sıkıcı olmasın şey için. Sami, sen istersen. Yo, o da onun amacısı da benden çok fazla şey değil. Ha? Yok, geçen sefer söyledin ya, yeterli değildi bazı şeyler. O açıdan söyledim. Ya. Halk ne yaptı? Tanrı'nın seçtiği halk ne yaptı? Tanrı'yı bıraktılar, putlara taparak Tanrı'nın onlara karşı olan sevgisini, verdiği sevgiyi putlarla paylaştılar. Ve Tanrı ne dedi? Bu paylaşımı ruhsal zina olaraktan gördü. Ruhsal zina olaraktan gördü ve kıskandı. Onlar putlara döndükleri için Tanrı onları kıskandı ve ne yaptı? Onlardan ölç aldı. Neden? Tanrı istemiyordu ki sevdiği halkı, bağlı olduğu halkı şeytanla paylaşsın. Hayır. Tanrı sevdiği o halkı, birleştiği bir bütün olduğu halkla olan o sevgiyi halkın gidip iblise, putlara gitmelerini istemedi sevgili kardeşler. İşte böyle bir kıskançlık diğer kıskançlıktan çok daha farklı bir kıskançlık. Yani Tanrı'nın sevgi antlaşmasından kaynaklanan bir kıskançlıktı bu. Ama bu sevgi nasıl bir sevgiydi? Geçici bir sevgi değildi. Rastgele ve amaçsız bir duygusallık da değildi. Gerçek anlamda hiç değişmeyen, sürekli gelişen bir sevgi ilişkisiydi. Tanrı'nın o halkla kurduğu sevgi ilişkisi. İşte Tanrı'nın bizlere karşı olan, bizlere yönelik olan bu kıskançlığı bizlerde ne yaratması lazım biliyor musunuz? Tanrı'ya karşı daha çok gayretli olmamızı sağlaması lazım. Tanrı bizi kıskanıyorsa bu bizi körüklendirmesi lazım. Bu bizi daha çok ateşli, Tanrı'ya karşı daha çok ateşli olmamızı sağlaması lazım sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı'nın bize karşı duyduğu ilgi çok büyük bir ilgi. Eğer Tanrı'nın bizlere olan ilgisi çok büyük bir ilgi olmasaydı Tanrı neden bizleri kurtarmak için harekete geçsin ki sevgili kardeşler? Demek ki Tanrı'nın gözünde çok büyük bir ilgi görüyoruz ki Tanrı harekete geçti ve sevgisi aracılığıyla bizi kurtardı. Onun için bizlerin de ona karşı ilgisi aynı oranda büyük olması lazım. İlgimiz nasıl Tanrı'ya karşı? Tanrı'nın bize karşı olan ilgisi çok büyük. Hamdolsun. Bizim ona karşı ilgimiz nasıl? Aynı zamanda sevgili kardeşler, yılanın kullandığı ifadeye bakın. Kesinlikle ölmezsin. Gerçekten çok sert bir söz burada var. Kesinlikle ölmezsin sözü. Şimdi şeytan burada deseydi ki, hadi canım, ölmezsin. Yani yiyip de ne, yesen de ne olacak sanki? Ölmezsin diyebilirdi. Ama kadını kandırmak için ilginç bir ifadeyi kullandı. Kesinlikle ifadesini kullanıyor. Bu çok büyük bir saygısızlık değil mi Tanrı'ya karşı? Şeytan burada bunu yapmakla ne demek istiyor? Tanrı'yı yalancı yapıyor sevgili kardeşler. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz? Yani benim Enver yalancıdır demem çok daha farklı bir şeydir ama Tanrı yalancıdır demek çok daha sert, korkunç bir ifade. Kendisinde günahın gölgesi bile olmayan gerçeğin özü Tanrı'yı yalan söylemekle suçluyordu iblis. Daha da ötesi, Tanrı'nın sevgisizce onları aldattığını ima ediyordu. Tanrı Adem'le Havva'yı aldattığını sanki ifade ediyordu. Çünkü Tanrı onlara ne demişti? 2. bölümün 17. ayetinde kesinlikle ölmezsin. Şeytan ne yapıyor? Kesinlikle öleceksin diyor. Tanrı diyor ki kesinlikle ölmezsin. İblis diyor ki kesinlikle öleceksin. Bu ne demektir? İblis, şeytan, Tanrı'nın tam zıttı. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Yuhanna 8:44 okuduk ya, yalancıdır, onda gerçek yoktur, yalanın özüdür. Ama Tanrı için ne okuyoruz kutsal sözde? Lütfen bakın Tesniye'ye. Lütfen bakın Tesniye, 32. bölümü açın. Tesniye kitabı, yasanın 5. kitabı oluyor. Tesniye 32, 5. Mose. Svayın Dreisig, Vers 4. Özlem buldun mu? Sami sende Türkçe yok değil mi? Ha, Almanca. Sen buldun, Enver sen oku. Oku bakalım.
Tanrınız Rabbin size buyurduklarını uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın.
32:4. Tesniye 32 ayet 4.
5:32.
Tesniye yani Svayon Dreisig abi 32. 5. Bu sana 5. kitabı demiş, sen 5. bölümü açtın herhalde. 32 ayet 4. Künfti fiyo. Ya.
O hayal dönüşü.
Ha.
İşleri kusursuzdur.
İşleri kusursuzdur. Hamdolsun.
Bütün yolları doğrudur.
Bütün yolları doğrudur.
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.
Bir daha oku bunu. Bu çok hoşuma giden bir ayet gerçekten. Harika. Tanrı'nın yapısını, özünü, varlığını çok güzel bir şekilde birkaç cümleyle ifade ediyor burada ama çok tatlı, çok güzel. O kayadır.
İşleri kusursuzdur.
Hamdolsun.
Bütün yolları doğrudur.
Bütün yolları doğrudur.
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.
Bak, haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. İblis ne yapıyor? Tanrı'yı yalancı yapıyor. Haksızlık etmeyen, doğru olan, kusursuz olan, eksiksiz olan yüce Tanrı'yı yalancı durumuna düşürüyor sevgili kardeşler. Çok ilginçtir, hamdolsun. Rab kusursuzdur. Rab gerçekten adaletle hakça davranandır. Gerçekten o kayadır. Kaya burada gücünü simgeliyor. Ve ilginçtir ki Petrus da aynı ifade, kaya ifadesi Rab İsa Mesih için de kullanılıyor 1. Petrus'ta 2. bölümde. Diyor ki işte Siyon'da bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum, ona iman eden hiç utandırılmayacak. 1. Petrus 2:6'da okuyoruz. Bu köşe taşı kimdir? İsa Mesih'in kendisidir, hamdolsun. Onun çarmıhta gerçekleştirdiği iş nedir? Tamdır, hamdolsun. Rabbin çarmıhta tamamlamış olduğu iş kusursuzdur, eksiksizdir ve tamdır. İşte bu nedenden dolayı 119. mezmurda şöyle okuyoruz 127. ayette. Bu yüzden diyor, yani güvenilir olmasından dolayı, sözü kusursuz olmasından dolayı, adaletli Tanrı olmasından dolayı, her şeyin üzerinde egemen olan bir Rab Tanrı olmasından dolayı diyor, buyruklarını altından, saf altından daha çok seviyorum. Kullandığı ifadeyi görebiliyor musunuz Davud'un? Diyor ki Davud, bu yüzden, hangi yüzden? Yani Tanrı'nın yüceliğinden dolayı, senin bu görkeminden dolayı, senin benim için vermiş olduğun buyrukları altından, saf altından daha çok seviyorum. Seviyor muyuz Rabbin bize verdiği buyrukları? Eğer o buyrukları seviyoruz isek, o buyrukları gerçek anlamda yerine getirmemiz lazım. Rabbin buyruklarına sıkı sıkıya bağlı olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Bu durumda Hava da kendisine söylenen sözü hatırlamalıydı ve şeytanı terk edip kocasını bulmalıydı. Şeytan onu ayartmaya çalışırken Hava'nın yapması gereken buydu. Çünkü neden sevgili kardeşler? Eğer bizler denenme ortamını terk etmezsek, o saldırı ortamını eğer biz terk etmezsek, gerçekten çok çok zor anlar yaşarız. Eğer şeytanın o denediği ortamları terk etmezsek. Unutmayalım ki Tanrı'nın doğruluğu bizlerin siperidir. Tanrı'nın doğruluğu bizler için kalkandır. Peki, madem ki Tanrı'nın sözü diyor ki, onun doğruluğu bizim için siper ve kalkandır, bu ne zaman geçerlidir? Tanrı'nın sözü nereye kadar, ne zaman bizim için siper ve kalkandır? Ne zaman geçerlidir bu? İmanla alıp kullandığımız zaman sevgili kardeşler. İmanla alıp kullanmadıkça onun bir tılsım özelliği yok. Rabbin sözü kullanılması lazım. Ve Efesler'de hatırlarsanız 6. bölümde 16. ayette şöyle okuyoruz. Şeytanın diyor bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Demek ki elimize alma gereği var. Demek ki birlikte yürüme gereği var. Gerçek anlamda eğer siperi ve kalkanı olaraktan görmesini istiyorsak hayatımızın her alanında, onu elimize alıp birlikte taşımamız gerekiyor sevgili kardeşler. Şeytan bugün aynı yöntemlerle, aynı taktiklerle bizleri aldatmaya devam ediyor. Şimdi yapılan sohbetlerde dikkat edin, ruhsal konular açıldığı zaman genelde sık sık sözünü ettikleri suçlama kime yönelik? Ruhsal konuda konuşuyorsun, Rab hakkında konuşuyorsun, hemen Rab'be yönelik suçlamalar başlıyor değil mi? Bunu herhalde hepimiz kendi yaşamlarımızda tanık olduk. Diyoruz ki insanlara çok çok sık sık kullandığımız bir ifade, Tanrı sevgidir. Biz kişilere Tanrı'nın sevgi olduğunu söylerken onlar ne diyorlar bize? Diyor ki madem ki Tanrı sevgidir, niye o zaman savaşlar var? Niye o zaman acılar, sıkıntılar, sorunlar, sömürülmeler devam ediyor, Tanrı bunlara izin veriyor? Aslında Aden bahçesindeki şeytan Hava'ya bir şekilde şöyle diyordu. Madem ki senin bağlı olduğun Tanrı iyidir, iyi bir Tanrı'dır, sevgi Tanrısıdır, öyleyse sizi neden sınırlasın ki? Size neden yasaklar koysun ki? Madem ki sevgi Tanrısı, neden sizi bir takım şeylerle sınırlıyor? Şeytan ne yapıyor? Hem Tanrı'yı yalanla suçluyordu, hem de onun doğru olmadığını söylüyordu. Açık bir şekilde. Kesinlikle ölmezsin demekle. Yani doğru bir kişi böyle yapar mı diyordu şeytan. Hani doğru kişi böyle yapabilir mi ya? Mümkün değil. Tanrı yalan söylüyor size. Sevgili kardeşler, yapılması gereken Tanrı'nın diri sözüne sadık kalmaktır. Bugün Tanrı'nın sözünü kötüleyenler yok mu? Bugün yeryüzünde Tanrı sözünü kötüleyenler çok. Herhalde sizler de çoğu zaman duydunuz bu sözleri. Tanrı'nın sözü değişmiştir ya da değiştirilmiştir. Eskisinin modası geçmiştir. Ya da artık yenisi çıkmıştır. En son çıkan daha geçerlidir gibisinden birçok ifadeler kullanılıyor Tanrı'nın sözüne karşı. Ama insanlar maalesef bu gerçeğin bilincinde değiller. Kendi kendilerine, aslında kendi kendilerini yargılıyorlar. Kendi kendilerini yargı altına sokuyorlar bu tür düşünmekle, bu tür davranmakla. Rabbin sözü hamdolsun, insanların günah yargısından nasıl kurtulacağını bize açık bir şekilde göstererek ne yapıyor? Kurtuluşun İsa Mesih aracılığıyla mümkün olacağını çok net bir şekilde bizlere aktarıyor hamdolsun. Ama hala insanlar ne yapıyor sevgili kardeşler? Hala iyi işlerle, yaptıkları iyi işlerle cennete gitme çabası içerisindeler. Hala. Tanrı demiyor ki iyi işler yapmayacaksın. İyi işler tabii ki güzel bir şey. Tanrı bizleri kötü işler yapalım diye yaratmadı. Ama iyi işler, o güzel işler bizim gözümüzde kurtuluşumuz için hiç ama hiçbir katkısı, hiçbir payı yok. Bunu açıkça bilmemiz gerekiyor ve kişilere de sevgiyle bu gerçekleri aktarmamız gerekiyor. İsa Mesih ne dedi? Bu gerçeğe açıklık getirmek için. Bakın lütfen Yuhanna 6. bölüme bakın. Yuhanna 6'ya bakın. Ayet 29. Bugün ne güzel müzikle beraber vaaz ediyoruz. Filiz de eşlik ediyor bize. Ya 6:29 ne diyor? Ne diyor 6:29 Özlem?
İsa Tanrı'nın işi, onu gönderdiği kişiye iman ettiğimizdir.
Evet. Tanrıca onaylanan iş nedir sevgili kardeşler? Onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Tanrı'nın işi nedir? Bizim yapmamız gereken bir iş var. Bizim yapmamız gereken bir iş var. Nedir o? Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıya iman etmek hamdolsun. Kim söylüyor bunu? Rabbin kendisi söylüyor. Ama birçok kişi iyi işlerle cennete gitme çabası içerisindeler. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. İyi işleri yapmadan önce Rab İsa Mesih'e iman etmek gerekiyor. Hamdolsun. Çünkü neden önce İsa Mesih'e iman etmek gerekiyor? Çünkü işler, iyi işler kurtuluştan önce gelmiyor sevgili kardeşler. İyi işler kurtuluştan önce gelmiyor ama iyi işler kurtuluşu izliyor. Yani iman ettikten sonra ortaya çıkan bir üründür iyi işler. Onun için yapılması gereken tek şey günahlı olduğumuzu kabul edip itiraf etmek. En güzel iş budur Rabbin gözünde ve onu Rabbimiz ve kurtarıcımız olaraktan kabul etmektir. Evet, şu düşüncelerle sizi baş başa bırakmak istiyorum sevgili kardeşler. Rabbin sözünden hiçbir zaman şüphe duymayın, şüphelenmeyin Rabbin sözünden. Hiçbir zaman Rabbin sözünden kuşku duymayın. Kuşku, şüphe her zaman kişiyi itaatsizliğe iter. Ve itaatsizlik de kişiyi yıkıma götürür sevgili kardeşler. Hatırlarsanız çoğu kez burada da ben onu dile getirdim. İsa Mesih denenirken çölde, Matta 4. bölümde okuyoruz. 3 kez Tanrı'nın sözünü kullandı. Sözü kullanaraktan iblisin saldırılarını geriye püskürttü. Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır diyerek. Demek ki şeytanın amacı nedir? Bizim akıllarımızı darmadağın etmek. Bizim akıllarımızı dağıtmak, bozmak, parçalamak. Korintoslularda dediği gibi. Ama Rab Tanrı'nın bizler için sağladığı silahları kullanarak bütün saldırıları bizler geriye püskürtebiliyoruz hamdolsun. 2. Korintoslar 10. bölüm 5. ayette şöyle diyor. 2. Korintoslar 15'te 10. bölüm 5. ayette safsataları, nedir safsata? Boş sözler. Diyor ki boş sözleri, asılsız, temelsiz sözleri ve Tanrı bilgisine karşı direnen ya da diklenen, yani Tanrı sözüne karşı gelen bütün düşünceleri biz yıkıp parçalıyoruz. Nasıl yıkıyoruz, nasıl parçalıyoruz? Rabbi olan, onun diri olan sözüne bağlılığımızla hamdolsun. Eğer gerçekten Rabbin sözüne bağlıysak, eğer Rabbin sözüne sadıksak, o güce kendimizi teslim etmişsek, söze karşı olan tüm saçmalıklara karşı ayakta dimdik durabiliriz hamdolsun. Tanrı'nın yaşam veren sözü, insanın yüreğini değiştiren söz, iman eden herkesin kurtuluşu için ne diyor biliyor musunuz? Romalılar 1:16'da. Ne diyor? Tanrı'nın gücüdür diyor. Hamdolsun. İman eden herkesin kurtuluşu için Rabbin sözü Tanrı'nın gücüdür. Amin. Amin. Tanrı'nın gücüdür. Dua edelim. Rab bizleri kendinde ayık tutsun ve sözüne karşı olan bağlılığımızı daha çok geliştirsin ve o söze daha çok sadık kalarak Rab ile birlikte yürüyüşümüzü sağlıklı bir şekilde devam ettirelim. Özlem, bir dua edeceğim mi?